Ayrım 13, sayfa 169. İşte Türkiye gerçeği. Türk İş'in araştırmasından çıkan sonuca göre işte 4 kişilik aile için geçerli olan yoksulluk sınırı 1 milyar 600 milyon lira. Bu rakam neyi göstermektedir? Maaşı ya da aylık kazancı 1 milyar 600 milyon liranın altında olan ailelerin yoksullar sınıfını oluşturduğunu göstermektedir. Yoksulluk sınıfı ne demektir? Maddi durumları her açıdan sağlıklı bir yaşam sürmelerine olanak tanımayan, yardıma muhtaç insanların oluşturduğu toplumun bir kesimi demek. Kime sorarsanız 3 aşağı 5 yukarı sanırım bunu böyle tanımlar. Peki Türkiye'deki yoksullar sınıfını oluşturan insanların sayısı acaba kaçtır? Yoksulluk sınırının 1 milyar 600 milyon lira olduğunu dikkate aldığımızda ülke nüfusunun neredeyse 1/4'ü yoksuldur. Bunu da nereden mi çıkarttım? Emekli ve emekçi kesiminin aldığı maaşlardan. Asgari ücretin 350 milyon lira, memur maaşının tüm kamu çalışanları 600-900 milyon lira, emekli aylığının, emekli sandığı SSK ve Bağkurlar 360-700 milyon lira arasında olduğu Türkiye'de nüfusun 1/3'ünü yoksullar sınıfının oluşturduğunu düşünmek hiç de abartma olmaz sanırım. Hele hele geride bıraktığımız mübarek Ramazan ayında iftar çadırları önündeki kuyruklarda bir kap sıcak yiyecek için saatlerce bekleyenlerden çoğunun işçi, asgari ücretli ve emekli aileleri olduğuna dair gazete haberlerini anımsadığımızda yoksullaştırılan insan sayısının korkunç boyutlara ulaştığını kolayca anlarız. Niçin mi yoksullaştırılan? İnsanlar durduk yerde yoksullaşmadığı, birileri tarafından yoksullaştırıldığı için. Kimler tarafından mı? İşçinin, memurun, emeklinin 3 kuruşluk maaşına 1 kuruşluk zammı elleri titreyerek yaparken 8'er milyarlık maaşlarını 10'ar milyar liraya yükseltmeye çalışan politikacılar tarafından. Acaba yolu banka önünden geçen politikacı yok mu? Herkesin merak ettiği bir şey vardır ya, ben de yıllardır hep şunu merak etmişimdir. Her ayın 17'si ile 27'si arasında acaba hiçbir politikacının yolu kamu bankalarının önünden geçmiyor mu? Çünkü geçseler görmeleri lazım. Neyi mi? İnsanlara yaşatılan eziyeti, çektirilen çileyi, reva görülen işkenceyi. Neden mi söz ediyorum? Açlık sınırı altındaki maaşlarını alabilmek için yazın kavurucu sıcakta, kışın da dondurucu soğukta saatler boyu beklemek zorunda kalan işçi emeklilerinden. Önceki gün İstanbul'daki bir kamu bankasının önünde oluşan maaş kuyruğunda bekleyen o aksakallı, o eli bastonlu, o ayakta duracak mecalleri dahi olmayan insanları görünce yüreğim parçalandı. Tir tir titreyerek sağanak yağmur altında sıranın kendilerine gelmesini bekleyen büyük bölümü 60'lı 70'li yaşlardaki işçi emeklilerinin ızdırabı karşısında. Herkesin gördüğü bu rezaleti nasıl oluyor da hiçbir politikacı görmüyor diye düşünmemek mümkün mü? Şimdi buradan özellikle iktidardaki politikacılara sesleniyorum. Emekli maaş ödeme günlerinde lütfedip de bir kamu bankası önünden geçsin. Geçin de babanız dedeniz yanındaki o insanların 3 kuruşluk maaşları için çektikleri çileye tanık olun. Ve de o an kalbinizin sesini dinleyin. Eminim şöyle diyecektir. Biz ayağımıza gelen 8'er milyarlık maaşları beğenmezken bize bu mevkileri, bu makamları verenlerin 450-500 milyon liralık maaşları için banka önlerinde saatlerce beklemek zorunda kalması yazıktır, günahtır, ayıptır. Gençliklerini ülkeleri için çalışarak yitirmiş 60-70 yaşındaki emeklilerin açlık sınırının dahi altında olan maaşlarını alabilmek için banka önlerinde bekletilmesi, buna göz yumulması gerçekten de ayıptır. Hele hele Avrupa Birliği'ne üye olmaya çalışan Türkiye açısından. Eski tas, eski hamam. 5 yıllığına ülke yönetimine gelen AKP'li politikacılar iktidardaki 3. yıllarını doldurdu. Geriye kaldı 2 yıl. Tabii ki herhangi bir nedenle erken seçimin gündeme gelmemesi halinde. Peki AKP'li politikacılar iktidara gelmelerini sağlayan vaatlerini geride bıraktıkları 3 yıllık süre içerisinde yerine getirdiler mi? İşsizliğe, açlığa, yoksulluğa son. Görüldüğü kadarıyla milletin başındaki bu 3 illet konusunda AKP'nin 3 yıllık iktidarı döneminde değişen bir şey olmadı. Eski tas, eski hamam. Aksini iddia edenin alnını karıştırırım. İşsizler Derneği'ne göre işte işsiz sayısı 11 milyon. Kamu Sen'e göre işte yoksulluk sınırı 1 milyar 700 milyon TL. İşte açlık sınırı 700 milyon TL. Şimdi de gelelim ülke nüfusunun 1/4'ünü oluşturan kesimin ortalama aylık kazancına. İşte asgari ücretli işçi maaşı 350 milyon TL. İşte işçi emeklisinin maaşı 480 milyon TL. İşte memur emeklisinin maaşı 650 milyon TL. İşte Bağkur emeklisinin maaşı 450 milyon TL. İşte memur maaşı 799 milyon TL. Gerçeği yansıtan bu tablo karşısında AKP'li politikacıların işsizlik, açlık ve yoksulluk konularındaki vaatlerini yerine getirebildikleri düşünülebilir mi? Birileri çıkıp da durun bakalım daha 5 yılı doldurmadık demeye kalkışmasın. Sonra adama çözüm vaat ettiğiniz sorunları ülke yönetiminde kalma süreniz sona erdikten sonra mı çözümleyeceksiniz? Siz milletle kafa mı buluyorsunuz diye sorarlar. Diyeceksiniz ki işsizliği, açlığı, sefaleti bunca zamandır niçin sona erdiremediler? CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın deyimiyle seçim meydanlarında sözünü ettikleri işlerle değil, hiç sözünü etmedikleri işlerle uğraştıkları, uğraşmaya da devam ettikleri için. Vatandaş ne yapsın? Türkiye'de asgari ücretli bir işçinin, bir milletvekilinin bir aylık maaşını kazanmak için kaç ay çalışması gerekir? 20 ay. Peki bir işçi emeklisinin? 15 ay. Ya da bir devlet memurunun? 12 ay. Neden? Bir milletvekilinin aylık maaşı harcırahlar hariç 7 milyar 100 milyar TL'de ondan. Tabii ki bu kıyaslamayı durduk yerde yapmadım. Niçin mi yaptım? Bazı milletvekilleri aldıkları maaşla geçinemediklerini belirterek maaşlarına zam yapılmasını istedikleri için. Evet, evet, gazetenin bugün birinci sayfadan yayınladığı haberden de anımsayacağınız gibi AKP milletvekili Burhan Kuzu vekil maaşlarının azlığına dikkat çekerek şöyle demiş. 800 milyon lira kira ödüyor, uçak parasına kadar kendimiz veriyoruz. Kredi kartı mağduru 150 vekil var. Milletvekillerine maddi destek sağlanmalıdır. Sayın Kuzu maaşlarının yetersiz olduğundan dert yanan ilk milletvekili değil. Aynı konu geçinemiyoruz diyen AKP'li bazı milletvekilleri tarafından defalarca gündeme getirildiyse de maaş artışı sağlanmadı, sağlanamadı. Çünkü kamuoyunun göstereceği sert tepkiden endişe edildi. Nereden mi biliyorum? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce yaptığı vekil maaşlarına zammı halka anlatamayız şeklindeki uyarıdan. Bazıları diyebilir ki milletvekilleri maaşlarına zam isteyemez mi? Tabii ki isteyebilirler. İstemek haklarıdır da. Ancak işçinin 350 milyon, emeklinin 450 milyon, memurun 600 milyon lira tutarındaki maaşlarla kaderlerine terk edildiği, on binlerce çiftçinin sokaklara dökülerek açız diye haykırdığı, yüz binlerce insanın bir kap sıcak yemek için saatlerce iftar çadırları önünde beklediği günümüz Türkiye'sinde değil. En azından bana göre. Ahiretteki emekliye maaş ödeyen ülkeyiz. Gariplikler ülkesi Türkiye'de işte size insanı fıttıracak bir gariplik daha, ölüye maaş. Bu da ne demek mi? Ahiretteki 5.494 işçi emeklisine maaş ödenmiş demek. Hoppalası falan yok. Medyaya yansıyan haberlere göre Sosyal Sigortalar Kurumu'nun öldükleri halde tam 5.494 kişinin banka hesaplarına düzenli olarak emekli aylıklarını yatırdığı ortaya çıkmıştı. Gel de şaşkına dönme. Yaşayan işçi emeklileri bütçe yetersiz gerekçesiyle 3 kuruşluk zamlarla açlık sınır altındaki maaşlara talim ettirilirken, yaşamayan işçi emeklilerine maaş ödemeye devam ediliyor. Belki aylardır, belki de yıllardır. O hesaplardaki paralar ne oluyor? Büyük olasılıkla ahiretteki işçi emeklilerinin dünyadaki bazı uyanık yakınları tarafından tahsil ediliyor. Tabii ki ellerine geçirdikleri bankamatik kartlarıyla. Neyse, orası bir yana, diyeceğim şu ki böyle başıboşluk, böyle sorumsuzluk, böyle vurdum duymazlık görülmüş duyulmuş şey değil. Neden değil? Böylesinin Türkiye dışında bir ülkede yaşanmasının mümkün olmadığı, olamayacağı için. Zaman zaman diyorum ya, uluslararası alanda en garip ülke konulu bir yarışma düzenlense bizim için birincilik çantada keklik demektir. Altı üstü iki simit parası. Türkiye'de nüfusun %4.8'inin günlük gelirinin kaç dolar olduğunu biliyor musunuz? Hemen belirteyim. 1 dolar. Yani 1 milyon 130 bin TL. Evet evet, yanlış okumadınız. Ülke nüfusunun 4.8'i yani 3 milyon 500 bin insanın günlük geliri sadece 1 dolar. Dehşet verici değil mi? Bu falanca ya da filancanın ortaya attığı bir iddia değil. Şu ya da bu ekonomistin varsayımlara dayalı olarak verdiği rakam da değil. Peki ya ne? Dünya Bankası tarafından yapılan uluslararası araştırmaların sonuçlarının yayınlandığı Dünya Gelişim Raporu 2006'da yer alan rakam. Türkiye'de günde 1 dolara 1 milyon 350 bin lira ne alınabilir? Yarım kilo peynir mi? Hayır. Yarım kilo zeytin mi? Hayır. Ne alınabilir? 4 somun ekmek veya 2 tane simit. Demek ki iktidardaki politikacılar tarafından her şey yolunda, işler tıkırında, ekonomi canlandı, vatandaş gülmeye başladı gibisinden nutukların atıldığı Türkiye'de 3,5 milyon insan günlüğü ancak 4 somun ekmeğe ya da 2 simit parasına yeten gelirleriyle yaşamaya çalışıyor. Bir başka deyişle aylık 30 dolar eden gelirle. Ne diyelim? 5500 dolarlık aylık gelirleriyle geçinemediklerini söyleyip maaşlarına zam isteyen vekil beylerin kulakları çınlasın. İşçi emeklileri isyanları oynuyor. Vaziyete bakılırsa yaklaşık 4 milyon işçi emeklisi burnundan soluyor. Çünkü enflasyon farkları hala ödenmedi. Düşünebiliyor musunuz? Bundan neredeyse 2 yıl önce Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nca hazırlanan raporda işçi emeklilerine eksik ödeme yapıldığına dikkat çekiliyor. Daha sonra yapılan açıklamalarda işçi emeklilerine 2000-2002 arasındaki enflasyon farklarının verilmediği belirtiliyor. Bu durum iktidardaki politikacılar tarafından da kabul ediliyor. Ancak aradan bunca zaman geçmesine karşın haklarını alacakları günü umutla bekleyen işçi emeklilerine hiçbir ödeme yapılmıyor. Emekliler ise bu konuda açılan emsal davalardan hareket ederek farklarını alabilmek için mahkemelere başvuruyor. Benim anlayamadığım işçi emeklileri de gerçekten devletten alacaklı mıdır değil midir? SSK yöneticilerine göre değil, emekli derneklerine göre alacaklı. Yargı kararları da kafa karıştırıyor. Açılan davalardan bazılarında emekliler haklı, bazılarında haksız bulunuyor. Bu konuda açtığı davayı kazanan İşçi Memur Bağkur Emeklileri Derneği Başkanı Hamdi Öz, haksız bulunan emeklilerin yanlış dava açtığına dikkat çekerek şöyle diyordu. Ben açtığım davayı kazanıp SSK'dan icra yoluyla paramı tahsil ettim. Benim gibi yargı kararıyla haklarını alan başka emekliler de var. Bazı emekliler yanlış dava açtıkları için haksız bulunmuşlardır. Davaların mutlaka bilinçli şekilde açılması, gerekçelerin iyi tespit edilmesi gerekmektedir. Uzun sözün kısası, ben iktidardaki politikacıların yerinde olsam, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun raporunda da alacaklı göründükleri belirtilen, bazıları açtıkları davaları kazanan işçi emeklilerini daha fazla inletme hatasına düşmezdim. Niçin mi? Aileleriyle birlikte sayıları 20 milyona ulaşan bu kesimi karşıma almamak, bir sonraki seçimde sandığa toslamamak için. Gülüyor denilen esnaf kan ağlıyor. Dün sabah gazeteye gelirken hatırımı sormak için uğradığım yılların oto tamircisi Hasan Şimşek oturmuş kara kara düşünüyordu. Onun 5 karış haldeki suratını görünce aklıma birilerinin sıkça tekrarladığı sözler geldi. Kimlerin mi? İktidardaki politikacıların. Hangi sözler mi? Ekonomide tarihi büyüme kaydedildi, piyasalar düzeldi, esnafın yüzü gülmeye başladı. Hemen sordum. Ne o Hasan Usta, Karadeniz'e gemilerin mi battı? Nedir bu 5 karış surat? Verdiği yanıt şöyleydi. Karadeniz'deki gemilerin batmasıyla kalsa iyi, memleket batıyor Hüseyin Bey. Ardından da ekliyordu. 45 yıllık meslek hayatımda işlerin bu kadar durgun olduğu bir dönem yaşamadım. Baksanıza saat öğleyi geçmiş, hala oturmuş bir araç gelecek mi diye bekliyorum. Bu dün de böyleydi, önceki günde, ondan önceki günlerde de. Eskiden günde en az 10-15 araç gelirken şimdi bir ikisine mumla arar olduk. Bunun nedeni insanların çektiği ekonomik sıkıntının giderek artmasıdır. Aracı durma noktasına getirecek kadar çok ciddi arıza olmadıkça motorcunun, elektrikçinin kapısını çalan olmuyor. Vallahi ne yalan söyleyeyim, beğenmediğimiz Ecevit iktidarı dönemini mumla arar olduk. Levent Kırca'nın tam yerine geldi, manzara koyduk misali lafı yapıştırdım. İyi ama Hasan Usta, AKP'li bazı politikacılar esnafın yüzünün gülmeye başladığını söyleyip duruyor. Elindeki tornavidayı yere fırlatıp adeta haykırdı. Palavra, ne yolundası? İşler her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Ne gülmesi? Esnaf kan ağlıyor. Aha, çevredekilere sor. Kepenk kapatmamak için var gücümüzle direniyoruz. Yolunda gittiğini söyledikleri işler herhalde onların kendi işleridir. Bir dokun bin ah işit diye işte buna derlerdi. Dilerim Hasan Usta ve onun lahine dertten muzdarip meslektaşları o kervana katılmak zorunda kalmaz. Hangi kervana mı? Kepenk kapatan esnaf kervanına. O da ne demek mi? Türkiye'de kepenk kapatan esnaf sayısı 420 bine ulaştı demek. Bir rekor daha kırdık. Buyurun işte, Türk halkı olarak uluslararası bir rekora daha imza attık. Hangi rekor ama? Borç ödeme rekoruna. Evet, medyaya yansıyan bir habere göre Türk halkı borç ödemede 42 ülke arasında birinci sırada yer alıyormuş. Uluslararası Araştırma Kuruluşu, A.C. Nielsen'in yaptığı belirtilen araştırmanın ortaya koyduğu bu sonuç şunu gösteriyormuş. Türk insanı maaşından, aylık kazancından zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak miktarı alıp parasının geri kalanının tümünü borca yatırıyor. Ne kadar da borcuna sadık milletiz değil mi? Neyse gelelim işin özüne. Türk halkının borç ödemede 42 ülke arasında birinciliği alması, bu alanda rekor kırması mutluluk değil, üzüntü vericidir. Borç ödeme rekoru kırmak demek, borçlanma rekoru kırmak demektir. Borç almadan borç ödemesi söz konusu olamayacağı için bunun başka izahı yoktur. Yani bu işe Türk halkı borç ödeme rekoru kırdı denilebileceği gibi, Türk halkı borçlanmada rekor kırdı da denilebilir. Ne diyelim, kulakları çınlasın. Kimlerin mi? Ekonomide uyguladıkları hatalı politikalarla Türk insanını borçla yaşamak zorunda bırakan gelmiş geçmiş politikacıların. Gelmiş geçmiş diyorum çünkü bu durumun sadece bugünkü iktidarı oluşturan politikacıların ürünü olduğunu söylemek yanlış olur. Haksızlık olur. Günümüz iktidarı ne yapmıştır? Bu soruna tuz biber ekmiştir. İnsanların borçlanmadan yaşayabilecek hale gelebilmesini sağlayacak adımları atmamıştır. Özellikle de işçi, memur ve emekli maaşlarında iyileştirmeye gitmemek. Ülke nüfusunun 1/4'ünü oluşturan emekçi ve emekli kesiminin maaşlarını açlık ve yoksulluk sınırları altında kalmasını devam ettirmek gibi. Neyse, işsizlikten, yoksulluktan sonra borçlanmadan kaynaklanan borç ödemede de rekor kırdık. Hepimize hayırlı olsun. Bakalım yeni rekorlarımız hangi alanlarda olacak? Türkiye o kadar fukara ülke değil. Bir işçinin 1 kilo zeytin alabilmek için 5 saat çalışmak zorunda kaldığı bir Avrupa ülkesi var mı? Hayır. Peki bizde durum nedir? Aynen öyledir. Türkiye'de bir işçi 1 kilo zeytin alabilmek için 5 saat çalışmak zorunda kalmaktadır. Niye? 5 saatlik ücreti ancak en az cüzdandan 1 kilo zeytin parasına eşittir diye. Evet evet, asgari ücrete talim eden işçilerden söz ediyorum. 403 YTD'lik maaşla kendilerini, ailelerini doyurmaya, yaşatmaya çalışan yaklaşık 5 milyon insandan. Allah'tan politikacı değilim, sokağa çıkamazdım. Niye mi? Asgari ücretlilerden biri yakama yapışır da bana reva gördüğünüz bu maaşla nasıl geçineceğimi anlatır mısın derse diye. Gecekondu kirasının bile 240 YTL'den aşağı olmadığı günümüz Türkiye'sinde bırakınız 2-3 kişilik aileyi, tek kişinin dahi geçinebilmesinin olanağı olabilir mi? Bir insan 250 YTL'si kiraya giden 403 YTL'lik maaşından geriye kalan 153 YTL ile yiyecek, içecek, yakacak ve ulaşım giderlerini karşılayabilir, elektrik ve su faturalarını ödeyebilir mi? Evet diyenin aklından zoru var demektir. Bu ülkede sendikalar tarafından açlık sınırı olarak belirlenen rakam 848 YTL'dir baylar bayanlar. Türkiye işçisine açlık sınırının yarısını oluşturan miktarda maaş verecek kadar fukara bir ülke değildir. Öyle olsaydı bugün milletvekilleri 8.000'er YTL, müsteşarlar, genel müdürler 5.000'er, 6.000'er YTL maaş alabilir miydi? Öyle olsaydı bu kişiler devlet kesesinden altlarında 80.000'er, 100.000'er YTL'lik makam otomobilleriyle dolaşabilirler miydi? Asgari ücretin yıllardır yapılan komik zamlarla yerinde saymasının nedeni vurdum duymazlıktır, umursamazlıktır ve de en önemlisi ayıptır. Kimin ayıbıdır? Gelmiş geçmiş politikacıların. Bozdur bozdur harca. Aslına bakarsanız Türkiye'de pek çok insan hesap kitap adamı değil. Tıpkı benim gibi işçisiyle, memuruyla, emeklisiyle aldıkları 3 kuruş maaşı bu ev kirasına, bu elektriğe, suya, bu telefon faturasına diye paylaştırmaya çalışırlar. Kamusen geçtiğimiz günlerde bir araştırma yapmış. Hem de ne araştırma. Çıplak gözle Türkiye gerçeğini gözler önüne seriyor. 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 2225 YTL'ye çıkmış. Yani 4 kişilik bir aileyseniz ve evinize ayda 2225 YTL para girmiyorsa yoksulluk sınırındasınız demektir. Çalışan bir kişinin yoksulluk sınırı ise 1107 YTL. Tabii bir de açlık sınırı var. 848 YTL. Bu demek oluyor ki eskaza ayda 750 YTL maaşla bir iş bulduysanız açlıktan ölebilirsiniz. Araştırma daha da detaylar içeriyor. Mesela Ocak ayı itibariyle 945 YTL maaş alan bir memur, ailesinin yaptığı gıda harcaması maaşın %51.57'sini oluşturuyor. Aynı ailenin kirada oturduğunu varsayarsak maaşın %37.46'sı da kiraya gidiyor demektir. Geriye maaşın ne kadarı kalıyor? %11'i. Bozdur, bozdur harca. Bu şartlar altında yaşayan bir memurun 3 şansı var. Ya dürüst yaşayacak, aç kalacak, ya da ek iş yapacak, ya da rüşvet alacak. Türkiye maalesef böyle yönetiliyor. İnsanları sefalete sürükleyen, memura aldığı maaşının %11'ini yeterli gören zihniyet, sonra çıkıp ben rüşvetin önünü bıçak gibi keseceğim diye nutuklar atıyor. Ben de şöyle diyorum, hadi canım siz de. Bırakın bol keseden atmayı da gariban memurun, işçinin, köylünün, emeklinin yaşantısına bakın. Rüşvetin önünü kesmekten söz edeceğinize, önce memuru rüşvet almaya iten şartları düzeltin. Düzelttikten sonra bakın bakalım bahşiş adı altında rüşvet alan memur sayısı nasıl birdenbire azalacak? Nasıl? Hesap kitap adamı değiliz dediysek o kadar da değil. Aradaki farka bakın. Türkiye'nin her alanda Avrupa standartlarına ulaştığını söyleyip duranlar acaba farkında mı? Neyin mi? Sadece insanları değil kargaları bile güldürdüklerinin. Nasıl güldürmesinler? Gırtlağa kadar iç ve dış borca batan, iş yerleri peş peşe kepenk kapatan, işsiz sayısında patlama yaşanan, milyonlarca vatandaşı icralık olan, ekonomik intiharlar baş gösteren, işçiye, memura, emekliye açlık sınır altına maaş ödenen Türkiye'nin her alanda Avrupa ülkeleriyle eşit konuma geldiğini söyleyene kim gülmez? Bırakın diğer alanları, ücretler konusunda bile Avrupa ülkeleriyle aramızda derin uçurumlar var. Örneğin asgari ücret. Nedir Avrupa'nın para birimiyle Türkiye'de asgari ücret miktarı? 310 euro. Peki ya Avrupa ülkelerinde? İşte bazıları. Lüksemburg 1503 euro, İrlanda 1293 euro, Hollanda 1273 euro, İngiltere 1269 euro, Belçika 1234 euro, Fransa 1218 euro, Güney Kıbrıs 733 euro, Yunanistan 668 euro, İspanya 631 euro. Aradaki farka bakın, onlardaki de asgari ücret, bizdeki de, sözüm ona asgari ücret. Niçin mi sözüm ona? Asgari ücret demeye adamın dili varmadığı için. Zaten o nedenledir ki işçi sendikaları asgari ücretten sefaret ücreti olarak söz etmiyor mu? Diyeceksiniz ki Lüksemburg'da, İrlanda'da, Hollanda'da, İngiltere'de, Belçika'da, Fransa'da asgari ücret miktarı 1200-1500 euro iken Türkiye'de niye 310 euro? Yanıtı çok basit. Oralarda insanlara değer verildiği, insana insanca yaşayabilecek maaş ödendiği ve de politikacılar halkın çıkarları doğrultusunda politika yaptığı için. Yok Avrupa standartlarına ulaşmışız, yok her alanda Avrupa ülkeleriyle eşit konuma gelmişiz. Hadi canım siz de. Ekonomi iyiye gidiyorsa iş yerleri niye kapanıyor? İktidardaki politikacılar ekonomistlerin aksine ekonomide pembe tablolar çizmeyi sürdürüyor. Onlara göre her şey güllük gülistanlık. Zaten o nedenledir ki ekonomik gidişatın hiç iyi olmadığını söyleyerek icraatlarını eleştirenleri ekonomideki başarımızı çekemiyorlar, bunlar istikrar bozucu diye suçluyorlar. Tabii ki kendilerini kandırıyorlar. Neden? Ekonomistlerin de deyimiyle ortada ekonomik açıdan sergilenen bir başarı olmadığından. Ekonomisi iyiye giden bir ülkede iş yerlerinin peş peşe kepenk kapattığı, onlarca insanın işsizler ordusuna katıldığı görülmüş müdür? Hayır. Ekonomisi iyiye giden ülkelerde yeni yeni iş yerleri açılır, işsiz insanlara iş olanağı sağlanır. Türkiye'de 2006 yılının ilk 11 ayında kaç iş yerinin kapısına kilit vurulduğunu biliyor musunuz? Ben de bilmiyordum, öğrendim. Kaç mı? 29.545. Bu rakamı şu ya da bu kişi değil, devletin kurumu veriyor. Evet, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Ocak-Kasım ayları arasındaki sürede ülke genelinde 29.545 iş yeri, şirket ve küçük esnaf kepenkleri indirdi. Bir başka deyimle kapandı. Neden? Zevkten değil, kederden. Bu iş yeri niçin kapanır? İş yapamadığı, ürününü satamadığı, kazanç sağlayamadığı, işçiye maaşını, devlete vergisini ödeyemez duruma geldiği için. Anlayacağınız ekonomide gidişatı hiç mi hiç iç açıcı değil. Hatta çok vahim. Bu satırları okuyunca büyük olasılıkla benim için ne diyecekler? Neyi mi? İstikrar bozucuyu. Boşuna doğru söyleyeni dokuz köyden kovulur dememişler. Feryat ve öfke. Biz bunları bizi daha da perişan etsinler diye mi iktidara getirdik? İşçi emeklisi bir vatandaşın sözleriydi bunlar. AKP iktidarı döneminde sıkıntılarının daha da arttığını belirten işçi emeklisi telefonun diğer ucundan bakın neler söylüyordu. 3 kuruşluk maaş için banka kapılarında süründürmeleri, sadakadan farksız zamları reva görmeleri, enflasyondan doğan farklarımızı hala ödememeleri yetmiyormuş gibi şimdi de çalışan emekliye vergi ödeme zorunluluğu getiriyorlar. Bunu hangi vicdanla yapıyorlar? Bizler bu yaşımızda durduk yerde mi çalışıyoruz? Devletin verdiği emekli maaşı ile geçinemediğimiz, doymadığımız için çalışıyoruz. En düşük ev kirasının 300 YTL olduğu bir ülkede 500-550 YTL'lik maaşlarla yaşamanın imkanı var mı? İnsan gibi yaşatacak maaş verseler ben 55 yaşında kalkıp da odacılık yapıp onun bunun kahrını çeker, ondan bundan azar işitmeye katlanır mıyım? Bunlarda hiç insaf yok mu? Ardından da ekliyordu. Beni en çok üzen, en çok kahreden 500-550 YTL maaşı emeklilerden herhangi bir işte çalışanlara vergi ödeme zorunluluğu getirirken binlerce YTL maaşlı 4200 YTL emekli milletvekillerini kapsam dışı bırakmalarıdır. Sorarım size, böyle haksızlık, böyle adaletsizlik olur mu? Yazıklar olsun bize ki seçim meydanlarındaki vaatlerine kanıp bunları iktidara getirdik. Ama adım adım eminim ki geldikleri gibi gidecekler. Evet, işçi emeklisi okurum yaşadığı çaresizliği ve öfkeyi işte böyle ifade ediyordu. Aslında bütün çalışan emeklilerin hislerine tercüman oluyordu. Peki haksız mıydı? Hayır. Neden hayır? Gerçekleri haykırdığından, gerçeklere dikkat çektiğinden. Ne diyor? Devletin verdiği emekli maaşıyla ailemizi doyuramadığımız için çalışıyoruz. Yanlış mı? Doğru. Ne diyor? En düşük ev kirasının 300 YTL olduğu günümüzde 500 YTL'lik maaşa nasıl geçinelim? Yanlış mı? Doğru. Ne diyor? 500-550 YTL maaşlı emekliden çalışıyor diye vergi alacak olanların 4200 YTL maaşı emekli milletvekillerini kapsam dışı bırakması adaletsizlik, haksızlık değil mi? Yanlış mı? Doğru. Ne diyor? Adam gibi eminim ki geldikleri gibi gidecekler. Yanlış mı? Doğru. Ne diyor? Hiçbir ülkede nüfusun neredeyse dörtte üçünü oluşturan emekçi ve emekli kesimlerini inim inim inleten hiçbir iktidarın bir sonraki seçimde sandıktan yine iktidar olarak çıktığı görülmediği için. Sözün özü, bu iktidar çalışan emeklilerin ödediği vergi oranını yükselten uygulamayla hiçbir iktidarın yapmadığını yapmıştır. İktidardaki politikacılar emeklilerin yaşayabilmek, ailelerini geçindirebilmek, çocuklarını okutabilmek için çalışmak zorunda kaldığı gerçeğini göz ardı etmiştir. Var olan birçok gerçeği göz ardı ettikleri gibi.